Ayrım 5. Yaşam ve Yazgı 2. Kitap Vasili Grossman Sayfa 53 8. Bölüm Arkadaşlık. Ne kadar farklı arkadaşlıklar var. İş arkadaşlığı, devrimci çalışma arkadaşlığı, uzun yol arkadaşlığı, asker arkadaşlığı, tanışmayla ayrılmanın 2-3 gün sürdüğü, bu 2-3 günle ilgili anıların ise uzun yıllar korunduğu menzil hapishanesi arkadaşlığı. Sevinçli arkadaşlık, kederde arkadaşlık, eşit arkadaşlık, eşit olmayan arkadaşlık. Arkadaşlık nedir? Arkadaşlığın özü sadece çalışma ve yazgı ortaklığı mı? Bazen aynı partinin üyesi, görüşleri sadece küçük ayrıntılarla birbirinden farklı insanlar arasındaki nefret, bu insanların partilerinin düşmanlarına karşı duydukları nefretten daha büyük olur. Bazen birlikte savaşa giden insanlar ortak düşmanlarından daha çok birbirlerinden nefret ederler. Bazen tutuklular arasındaki nefret bu tutukluların gardiyanlarına olan nefretlerinden daha büyüktür. Elbette yazgısı ortak, mesleği bir, düşünceleri ortak insanlar arasından daha çok arkadaş bulursun. Ama yine de böylesi bir ortaklığın arkadaşlığı belirlediğini söylemek erken söylenmiş bir söz olur. Mesleklerine karşı sevgisizliğin birleştirdiği insanlar da arkadaş olabilirler. Sadece savaş kahramanları ve emek kahramanları değil, asker ve iş kaçakları da arkadaş olurlar. Ancak her iki arkadaşlığın temelinde de ortaklık yatar. İki karşıt karakter arkadaşlık edebilir mi? Elbette. Arkadaşlık bazen çıkar gözetmeyen bir ilişkidir. Arkadaşlık bazen bencildir, bazen fedakardır. Ama şaşırtıcı olan arkadaşlıktaki bencilliğin kendine bir çıkar gözetmeden arkadaşlık ettiğin kişiye yarar sağlaması, arkadaşlıktaki fedakarlığın ise temelde bencilce bir şey olmasıdır. Arkadaşlık insanın kendini gördüğü bir aynadır. Bazen arkadaşınla konuşurken kendini tanırsın, kendinle konuşuyorsundur, kendine hitap ediyorsundur. Arkadaşlık eşitlik ve benzerliktir ama arkadaşlık aynı zamanda eşitsizlik ve farklılıktır. Arkadaşlık ortak çalışmada yaşam için bir lokma ekmek için verilen ortak savaşta yapıcı etkileyici olur. Yüce bir ideal uğruna arkadaşlık vardır. Konuşmacı izleyicilerin felsefi arkadaşlığı, birbirinden ayrı çalışan ama yaşam konusunda birlikte yargıya varan insanların arkadaşlığı vardır. Yüksek bir arkadaşlık, yapıcı arkadaşlığı, iş ve savaş arkadaşlığını sohbet edenlerin arkadaşlığı ile birleştirebilir. Arkadaşlar birbirine her zaman gereklidir. Ama arkadaşlar arkadaşlıktan her zaman eşit pay almazlar. Arkadaşlar arkadaşlıktan her zaman aynı şeyi beklemezler. Biri arkadaşlık eder, deneyimini armağan eder, diğeri arkadaşlık ederken deneyimle zenginleşir. Biri zayıf, deneyimsiz, genç arkadaşına yardım ederek kendi gücünü, olgunluğunu, zayıf olan diğeri ise kendi ideali olan gücü, deneyimi, olgunluğu arkadaşında görüp kavrar. Arkadaşlıkla biri bu şekilde armağan eder, diğeri verilen armağanlara sevinir. Arkadaş sessiz bir makamdır. Bu makam yardımıyla insan kendi kendisiyle görüşür. Sevinci kendisinde, arkadaşının ruhundaki yansıma sayesinde sesi duyulan, kolayca anlaşılan ve görülen kendi düşüncelerinde bulur. Akıllı, kavrayıcı, felsefi arkadaşlık insanlardan genellikle görüş birliği bekler. Ama bu benzerlik her şeyi kapsamayabilir. Bazen arkadaşlık arkadaşların tartışmasında, farklılığında ortaya çıkar. Eğer arkadaşlar her konuda benzeşiyorlarsa, karşılıklı olarak birbirlerini yansıtıyorlarsa, insanın arkadaşıyla tartışması kendi kendisiyle tartışmasıdır. Arkadaş senin zayıflıklarını, kusurlarını ve hatta ayıplarını mazur gösteren, senin haklılığını, yeteneğini, yararlılıklarını doğrulayan kişidir. Arkadaş seni severken zayıflıklarını, kusurlarını ve ayıplarını ortaya koyan kişidir. Arkadaşlık benzerliğe dayanır ama farklılıkta çelişkiler de ortaya çıkar. Arkadaşlıkta insan kendinde olmayan bir şeyi bencilce arkadaşından almak ister. Arkadaşlıkta insan sahip olduğu bir şeyi cömertçe vermek ister. Arkadaşlık isteği insanın doğasına özgüdür ve insanlarla arkadaşlık etmek istemeyen kimse hayvanlarla, köpeklerle, atlarla, kedilerle, farelerle, örümceklerle arkadaşlık eder. Mutlak güce sahip bir varlık arkadaşlığa gerek duymaz. Bir tek Tanrı böyle bir varlık olabilir herhalde. Gerçek arkadaşlık arkadaşının tahtta mı bulunduğuna yoksa tahttan indirilmiş hapiste mi olduğuna bağlı değildir. Gerçek arkadaşlık ruhun iç özelliklerine başvurur ve şöhrete, dış güce karşı kayıtsızdır. Arkadaşlık biçimleri çeşitlidir, içeriği de çok çeşitlidir ama arkadaşlığın bir tek değişmez temeli vardır. Arkadaşın değişmezliğine duyulan inanç, arkadaşa duyulan güven. Dolayısıyla insanın Şubat gününe hizmet ettiği yerde arkadaşlık özellikle çok güzeldir. Arkadaşın ve arkadaşlığın yüksek çıkarlar adına feda edildiği bir yerde, yüce bir idealin düşmanı ilan edilen bir insan, bütün arkadaşlarını kaybederken biricik arkadaşını kaybetmediğine inanır. 9. Bölüm. Şıtrum eve geldiğinde askıda tanıdık bir palto gördü. Karimov onu bekliyordu. Karimov elindeki gazeteyi bıraktı ve Şıtrum anlaşılan Lyudmila Nikolayevna'nın konukla konuşmak istemediğini düşündü. ''Kolhozdan çıkıp size geldim. Orada bir konferansım vardı.'' dedi Karimov ve ekledi. ''Yalnız lütfen rahatsız olmayın. Kolhozda beni çok iyi ağırladılar. Aslında halkımız son derece konuksever.'' Şıtrum Karimov'un yayvan burunlu kırışık yüzüne ancak dikkatlice baktıktan sonra alışılmış bir Rus, bir Slav tipinden zor ayırt edilen farklılıkları görürdü. Oysa çok kısa anlarda başını beklenmedik bir şekilde çevirdiğinde bütün bu küçük farklılıklar bir araya gelir ve bu yüz bir Moğol yüzü haline dönüşürdü. Şıtrum zaman zaman sokakta da aynı şekilde sarı saçlı, açık renk gözlü, kalkık burunlu bazı insanların Yahudi olduklarını tahmin ederdi. Çok zor fark edilen bir şey bu insanların Yahudi kökenini ortaya koyardı. Bu bazen bir gülümseme, bazen alnını hayretle kırıştırma, gözlerini süzme, bazen omuzlarını yukarı kaldırma olurdu. Karimov yaralandıktan sonra ana babasını görmeye köye gelen bir teğmenle görüşmesini anlatmaya başladı. Karimov'un Şıtrum'a bu hikayeyi anlatmak için geldiği belliydi. ''İyi bir çocuk'' dedi Karimov. ''Her şeyi açık yüreklilikle anlatıyordu.'' ''Tatarca mı?'' diye sordu Şıtrum. ''Elbette'' dedi Karimov. Şıtrum karşısına yaralı bir Yahudi teğmen çıksa onunla Yidiş konuşmayacağını düşündü. Bildiği Yidiş sözcük onu geçmezdi. Üstelik Bekitser, Haloymes türünden bu sözcükler konuştuğu kişiye şaka yollu hitap etmeye yarardı. Teğmen 1941 sonbaharında Kerç yakınlarında tutsak düşmüş. Almanlar atlarına yem olarak kullanmak üzere karın altındaki buğdayı toplamaya yollamışlar onu. Teğmen bir fırsatını bulup kışın alacakaranlığında bir yere saklanmış ve kaçmış. Ruslar ve Tatarlar Teğmen'i saklamışlar. ''Ben de artık karımı ve kızımı görme umuduyla doluyum.'' dedi Karimov. ''Almanların da anlaşılıyor ki bizdeki gibi farklı kategoriden kartları var. Teğmen çok sayıda Kırım Tatarı'nın Almanlar onlara dokunmadıkları halde dağlara kaçtıklarını söylüyor.'' ''Ben bir zamanlar üniversite öğrencisiyken Kırım dağlarına tırmanmıştım.'' dedi Şıtrum ve annesinin bu yolculuk için ona para gönderdiğini anımsadı. ''Sizin teğmen Yahudileri görmüş mü peki?'' Lyudmila Nikolayevna kapıdan içeri bir göz attı ve ''Annem hala gelmedi, merak ediyorum.'' dedi. Şıtrum dalgın bir biçimde ''Evet evet, nerede kaldı gerçekten?'' dedi ve Lyudmila Nikolayevna kapıyı kapatınca tekrar sordu. ''Teğmen Yahudiler hakkında ne diyor?'' ''Bir Yahudi ailesinin yaşlı bir kadın ve iki genç kızı kurşuna dizmek için götürdüklerini görmüş.'' ''Tanrım'' dedi Şıtrum. ''Ayrıca Yahudilerin götürülüp öldürüldüğü ve mezbahadaki gibi bedenlerinin parçalandığı kamplar olduğunu duymuş Polonya'da. Ama herhalde uydurmadır. Sizi ilgilendirdiğini bildiğim için Yahudileri ona özellikle sordum.'' ''Neden sadece beni ilgilendirsin?'' diye düşündü Şıtrum. ''Bu durum başkalarını ilgilendirmiyor mu?'' Karimov bir an düşündü ve şöyle dedi. ''Ha, unuttum. Teğmen bana bir şey daha söylemişti. Sözde Almanlar memedeki Yahudi bebeklerinin komutanlığa getirilmesini emrediyorlarmış. Bebeklerin dudaklarına renksiz bir şey sürüyorlarmış ve bebekler bir anda ölüyormuş.'' ''Yeni doğmuş bebeklere mi?'' diye sordu Şıtrum. ''Bana kalırsa cesetlerin parçalandığı kamplar gibi bu da yalan.'' Şıtrum odada dolaşmaya başladı ve şöyle dedi. ''Günümüzde yeni doğan bebeklerin öldürüldüğünü düşündüğün zaman bütün kültür çabaları gereksiz görünüyor. İnsanlara Göte'yi, Bach'ı öğretmeye ne gerek var? Yeni doğan bebekleri öldürüyorlar. Evet, korkunç, dedi Karimov. Sturm Karimov'un acıdığını görüyordu ama aynı zamanda sevinçli bir heyecan duyduğunu da görüyordu. Teğmenin hikayesi karısıyla görüşme umudunu güçlendirmişti. Oysa Sturm zaferden sonra artık annesini göremeyeceğini biliyordu. Karimov eve gitmeye hazırlandı. Sturm ondan ayrılacağı için üzüldü ve ona yol arkadaşlığı etmeye karar verdi. ''Biliyor musunuz?'' dedi birden Sturm. ''Biz Sovyet bilim adamları şanslı insanlarız. Buluşlarının Hitler'in işine yarayacağını bilen şerefli bir Alman fizikçisi ya da kimyacısı neyse der, akrabaları kuduz köpek gibi öldürülmüş bir Yahudi fizikçisini gözünüzde canlandırabiliyor musunuz? Buluşunu yaparken kim bilir ne kadar mutludur. Oysa bu buluş onun isteminin dışında faşizme askeri güç kazandırmaktadır.'' Her şeyi görür, anlar ve yaptığı buluşa sevinmekten kendini alamaz. Korkunç bir şey. Evet evet, dedi Karimov, ama düşünen bir insan kendini düşünmemeye zorlayamaz. Sokağa çıktılar ve Karimov şöyle dedi. Bana eşlik etmeniz beni mahcup ediyor. Hava korkunç, eve daha yeni gelmiştiniz, tekrar sokağa çıktınız. Zararı yok, zararı yok, diye karşılık verdi Sturm. Sadece köşeye kadar götüreceğim sizi. Arkadaşının yüzüne baktı ve şöyle dedi. Hava kötü de olsa sizinle birlikte sokakta yürümek hoşuma gidiyor. Karimov hiçbir şey söylemeden yürüyordu. Sturm onun düşünceye daldığını ve söylediklerini duymadığını düşündü. Köşeye gelince Sturm durdu ve ne yapalım, burada vedalaşalım bari, dedi. Karimov Sturm'un elini kuvvetlice sıktı. Sözcükleri yayarak şöyle dedi. Yakında Moskova'ya döneceksiniz. Sizinle vedalaşmamız gerekecek. Oysa ben görüşmelerimize çok değer veriyorum. Evet, evet, evet. İnanın benim için de çok üzücü, dedi Sturm. Sturm eve doğru yürüyordu. Kendisine seslenildiğini fark etmemişti. Madyarov koyu renk gözleriyle ona bakıyordu. Paltosunun yakasını kaldırmıştı. Ne oldu, diye sordu Madyarov. Toplantılarımız bitti mi? Siz tamamen ortadan kayboldunuz. Pyotr Lavrentievich bana surat asıyor. Evet, yazık oldu tabii, dedi Sturm, ama sizinle biz öfkeden az saçmalamadık toplantılarda. Öfkeden söylenmiş sözlere kim itibar eder ki, dedi Madyarov. Yüzünü Sturm'a yaklaştırdı. İri, geniş, kederli gözleri daha da koyulaşmış, daha da kederlenmişti. Toplantılarımızın bitmesinin gerçekten iyi bir yanı var, dedi. Sturm sordu, neymiş? Madyarov zor soluk alarak şöyle dedi. Size söylemem gerek. Yaşlı Karimov bence muhbirlik yapıyor, anladınız mı? Siz de galiba sık sık görüşüyorsunuz onunla. Dünyada inanmam. Saçma, dedi Sturm. Peki hiç aklınıza gelmedi mi? Bütün arkadaşları, arkadaşlarının arkadaşları 10 yıl içinde toz olup uçtular. Çevresinden tek iz yok, tek kalan o ve üstelik de işleri yolunda gidiyor. Bilim doktoru oldu. Ne var bunda, diye sordu Sturm. Ben de doktorum, siz de doktorsunuz. Evet, tam da bu işte. Bu olağanüstü yazgıyı bir düşünsenize. Herhalde siz de çocuk değilsiniz efendim. 10. Bölüm. Vitya, annem biraz önce geldi, dedi Lyudmila Nikolayevna. Aleksandra Vladimirovna omzunda atkısıyla masanın başında oturuyordu. Çay fincanını kendine doğru çekti, sonra hemen geri itti ve şöyle dedi. Evet, savaştan önce Mitya'yı gören bir adamla konuşuyordum. İş arkadaşlarından bir kadın laborantın komşularına, birkaç günlüğüne bir hemşerilerinin geldiğine heyecanlanarak bu yüzden de özellikle sakin ve ölçülü bir sesle anlatıyordu. İş arkadaşı bu adamın yanında Aleksandra Vladimirovna'nın soyadını rastlantı ile söyleyince adam Aleksandra Vladimirovna'nın Dimitri adında bir akrabasının olup olmadığını sormuş. Aleksandra Vladimirovna işten çıkınca laborant kadının evine gitmiş. Adamın kısa bir süre önce kamptan serbest bırakıldığı, düzeltmen olduğu, gazetenin baş yazısındaki bir dizgi hatası yüzünden, dizgicilerin Stalin yoldaşın soyadında bir harfi yanlış yazmaları yüzünden 7 yıl yattığı anlaşılmış. Disiplini bozduğu için savaştan önce onu Komi Özel Cumhuriyeti'ndeki kamptan uzak doğudaki özel rejime tabi göller kamp sistemine yollamışlar ve orada Şaposhnikov'la baraka komşusu olmuş. Mitya olduğunu daha ilk sözcükten anladım. Adam ranzada yatıyor ve sürekli olarak Kanaryacık neredeydin sen şarkısını ıslıkla çalıyordu, dedi. Mitya tutuklanmadan hemen önce bana gelmişti ve sorduğum her soruya karşılık gülerek bu şarkıyı ıslıkla çalmıştı. Bu adam akşam bir kamyona binip ailesinin yaşadığı Laişevo'ya gitmek zorundaydı. Mitya'nın iskorbüt hastalığına yakalandığını, kalbinin de iyi olmadığını söylüyor. Mitya'nın serbest kalacağına inanmadığını söylüyor. Bu adama benden, Sergio Hoca'dan söz ediyormuş. Mitya mutfakta çalışıyormuş. Bu çok iyi bir iş sayılıyormuş.
Evet, bunun için iki enstitü bitirmek gerekiyor, dedi Ström.
Hemen inanmamak gerek. Gizlice gönderilmiş bir kışkırtıcı olmasın sakın, dedi Lyudmila.
Yaşlı bir kadını kışkırtmak kimin işine yarar?
Malum dairede Viktor'la yeterince ilgileniyorlar.
Hadi ama Lyudmila, söylediğin çok saçma, dedi Viktor Pavlovich sinirlenerek.
Peki neden serbest bırakıldığını söylemedi mi, diye sordu Nadia.
Anlattıkları inanılmaz şeylerdi. Bana kalırsa bu çok büyük bir dünya, bir tür sanrı. Sanki başka bir ülkeden biri gibi. Onların kendi gelenekleri, kendi orta çağ ve yakın çağ tarihleri, atasözleri var.
Onu neden serbest bıraktıklarını sordum. Nasıl olur da bilmezsiniz, der gibi şaşırdı. Beni listeden düştüler, dedi.
Ben yine anlamadım. Demek ki zayıf düşenleri, ölmek üzere olanları serbest bırakıyorlardı.
Kamplarında çalışkanlar, ahmaklar, kancıklar diye bir ayrım varmış. 1937'de binlerce insanın mektuplaşma hakkından yoksun olarak aldığı 10 yıl hapis cezasının ne olduğunu sordum. Onlarca kampta bulunduğu halde böyle bir hüküm giymiş tek bir kişiye rastlamadığını söylüyor. Peki nerede bu insanlar?
Bilmiyorum, diyor. Kamplarda böyle birileri yok.
Ağaç kesimi, verilen süreden daha uzun ceza çekenler, özel yerleşimler. Üzerime öyle bir kasvet yükledi ki, Mitya da orada yaşıyordu ve o da çalışkan, ahmak, kancık diyordu. Bir intihar yönteminden söz etti. Kolima bataklıklarında insanlar yemek yemeyip birkaç gün üst üste su içiyorlarmış ve ödem yüzünden ölüyorlarmış. Aralarında bunu su içti, su içmeye başladı diye adlandırıyorlarmış. Bir de kalp hastalığı olduğunu düşünürsen. Ström'ün kederli ve gergin yüzünü, kızının çatılmış kaşlarını gördü. Heyecanlanarak başının yandığını ve ağzının kuruduğunu hissederek anlatmaya devam etti. Yolculuğun kamptan daha korkunç olduğunu söylüyor. Yolculuk sırasında adi suçluların gücü sınırsızmış. İnsanları soyuyorlar, yiyeceklerini ellerinden alıyorlar, siyasilerin yaşamı üzerine kumar oynuyorlarmış. Kaybeden adamı bıçakla öldürüyorlarmış. Kurban ise yaşamı üzerine kumar oynandığını son dakikaya dek bilmiyormuş bile. Daha da korkuncu, kamplardaki bütün komuta yerleri bu adi suçluların ellerindeymiş. Barakalarda başkanlığı, kereste yığma içinde ekip başı görevini onlar yapıyorlarmış. Siyasilerin hiçbir hakkı yokmuş. Onlara sen diye hitap ediyorlarmış. Adi suçlular Mitya'ya faşist diyorlarmış. Mitya'mıza katiller ve hırsızlar faşist diyorlarmış. Aleksandra Vladimirovna yüksek sesle sanki halka hitap eder gibi şöyle dedi. Bu adamı Mitya'nın olduğu kamptan Sıktıvkar'a nakletmişler. Savaşın ilk yılı Mitya'nın kaldığı kamp grubuna merkezden Kaşketin adlı bir adam gelmiş ve on binlerce yükümlünün idamını organize etmiş.
Aman tanrım, dedi Lyudmila Nikolayevna, anlamak istediğim bir şey var. Stalin'in bu korkunç durumdan haberi var mı?
Nadia annesinin sözlerini öfkeli bir şekilde yineleyerek, aman tanrım, dedi, anlamıyor musun, onların öldürülmesini Stalin emretmiş.
Nadia, diye bağırdı Ström, kapa çeneni.
Ström içlerindeki zayıflığı birinin anladığını hisseden insanlarda olduğu gibi birden çılgına dönmüş Nadia'ya bağırmaya başlamıştı.
Hiç aklından çıkarma. Stalin faşizmle çarpışan bir ordunun başkomutanıdır. Senin büyük annen yaşamının son gününe dek Stalin'e güvendi. Biz hepimiz Stalin ve Kızıl Ordu var olduğu için yaşıyor ve soluk alıyoruz. Sen önce kendi burnunu silmeyi öğren. Stalingrad'da faşizmin yolunu kesen Stalin'i ondan sonra eleştirirsin.
Stalin Moskova'da oturuyor. Stalingrad'da yolu kesenin kim olduğunu da biliyorsun, dedi Nadia. Sokolov'dan geldiğinde şu benim söylediklerimin aynısını söylediğini unutuyorsun. Ström içinde Nadia'ya karşı yeni bir öfke kabarması hissetti. Bu o kadar büyük bir öfkeydi ki Ström'a sanki yaşamının sonuna dek Nadia'ya kızacakmış gibi geldi.
Sokolov'dan döndüğümde böyle bir şey söylemedim. Uydurma lütfen, dedi. Lyudmila Nikolayevna mırıldanır gibi, Sovyet gençleri vatan uğruna savaşta canlarını verirken bu korkunç şeyleri aklımıza getirmeye ne gerek var dedi. Fakat babasının ruhundaki gizli ve zayıf noktayı anladığını Nadia oracıkla söyleyivermişti.
Elbette hiçbir şey söylemedin dedi Nadia. Tam da işinde böyle bir başarı kazandığın, Almanların ise Stalingrad'da durdurulduğu bir sırada.
Babanın dürüstlüğünden kuşku duymaya nasıl cüret edebilirsin dedi Viktor Pavlovich. Lyudmila duyuyor musun?
Karısından destek bekliyordu. Ama Lyudmila Nikolayevna ona arka çıkmadı.
Niye hayret ediyorsun dedi Lyudmila Nikolayevna. Seni dinliyor. Bunlar senin Karimov'unla, şu sevimsiz Madyarov'la konuştuğun şeyler. Sohbetlerinizi Maria Ivanovna bana anlatıyordu. Evde de yeterince gevezelik ettin. Ah bir an önce Moskova'ya gitsek.
Tamam dedi Ström, senin bana söylemek istediğin bütün güzel şeyleri önceden bilirim ben.
Nadia susmuştu. Yüzü yaşlı bir kadınınki gibi solgun ve çirkin görünüyordu. Babasına arkasını döndü. Ama Ström Nadia'nın bakışlarını yine de yakaladı ve bu bakışlardaki nefret onu şaşırttı. Boğucu hale gelen havada ne kadar çok ağır ve kötü bir şey vardı. Hemen hemen her ailede yıllar yılı gölgede kalan, insanı rahatsız eden ama belli edilmeyen, sevgiyle ve manevi güvenle bastırılan her şey yerinden koparak yüzeye çıkmış, yayılmış, yaşamı doldurmuştu. Sanki baba, anne ve kız arasında sadece yanlış anlamalar, kuşkular, öfke ve sistemler vardı. Ortak yazgıları acaba sadece bu düşmanlık ve yabancılaşmayı mı doğurmuştu?
Büyük anne dedi Nadia. Ström ve Lyudmila Nikolayevna aynı anda Aleksandra Vladimirovna'ya baktılar. Sanki başı dayanılmaz şekilde ağrıyormuş gibi alnını ellerine bastırmış oturuyordu.
Yaşlı kadının çaresizliğinde sözle anlatılması olanaksız, acınacak bir şey vardı. O da üzüntüsü de hiç kimse için gerekli değil gibiydi. Sadece başkalarını rahatsız ediyor, kızdırıyor, aile kavgasına neden oluyordu. Yaşamı boyunca güçlü ve sert olmuş bir kadın şu dakikalarda yaşlı, yalnız ve çaresiz oturuyordu. Nadia birden diz çöküp başını Aleksandra Vladimirovna'nın bacaklarına dayadı.
''Büyük anne, canım güzel büyük annem.'' diye mırıldandı.
Viktor Pavlovich duvara doğru gitti, radyoyu açtı. Karton mikrofonun içinden hırıltılar, cızırtılar, ıslıklar gelmeye başladı. Radyo bir sonbahar gecesinde savaşın ön cephesi, yanan köyler, asker mezarları, Kolyma ve Vorkuta nehirleri, sahra havaalanları, Sıhhiye taburunun soğuk havadan ve kardan ıslanmış çadır bezinden damları üzerindeki kötü havayı bildiriyordu. Ström karısının asık yüzüne baktı. Aleksandra Vladimirovna'nın yanına gitti. Ellerini ellerinin içine aldı, öpmeye başladı. Sonra eğilip Nadia'nın başını okşadı. Şu birkaç saniye içinde hiçbir şey değişmemiş gibiydi. Odadaki insanlar aynıydı. Onları üzen dert aynıydı. Yazgıları aynıydı. Bu saniyelerde kas katı yüreklerinin nasıl mucizevi bir sıcaklıkla dolduğunu bir tek onlar biliyorlardı. Odada birden gürültülü bir ses duyuldu. Gün boyunca ordularımız Stalingrad bölgesinde, Kuzeydoğu Tuapse'de ve Nalçik bölgesinde düşmanla çarpıştılar. Diğer cephelerde hiçbir değişiklik olmadı.
5. ayrımın sonu. Sayfa 65.